Ayrım 24. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 219. 20. Bölüm. Platon'un kitapları sayesinde daha bilgili ama daha kibirli bir insana dönüşüyor. 26. O dönemde Platon'un kitaplarını okuduktan ve onlardan cisimsiz hakikati aramam gerektiğine ikna olduktan sonra bakışlarımı yarattığın varlıklar aracılığıyla anlaşılan görünmez doğana çevirdim. Ama ruhumun karanlığının bu yüceliği temaşa etmeme izin vermediğini görünce tam anlamıyla hüsrana uğradım. Ama senin var olduğundan ve senin sınırsız olduğundan emindim. Sınırlı ya da sınırsız bir mekana yaygın olmadığın halde senin hakiki olduğundan da emindim. Çünkü sen hep olduğu gibi kalansın. Hiçbir taraftan, hiçbir harekette şu ya da bu şekilde değişime uğramazsın. Ayrıca her şeyin senden doğduğundan da emindim. Bunun tartışmasız en büyük kanıtı da her şeyin var olmasıydı. Evet, bütün bunlardan emindim ama yine de senin hazzına varmaktan acizdim. Bir de işin uzmanıymışım gibi zevzeklik edip duruyordum. Kurtarıcımız İsa'da sana giden yolu aramamış olsaydım, yahu ne uzmanlığı, yok olup gidecektim. Bilge bir insanmışım gibi kendime havalar da vermeye başlamıştım bu arada. Tam anlamıyla sopalıktım ama bu halimden hiç yüksünmediğim gibi üstüne üstlük bilgimle kabardıkça kabarıyordum. Hani neredeydi tevazu temeline kurulu, yani Mesih İsa üzerine kurulu şefkat? Platon'un kitapları bana bunu ne zaman öğretecekti? Eminim senin kitaplarını okumadan önce benim önüme bu kitapları bilerek koydun. Bu kitaplardan nasıl etkilendiğimi hafızamın bir köşesine yazayım ki sonradan senin kitaplarını ıslah olunca ve yaralarım senin o şifalı parmaklarının dokunuşuyla iyileşince küstahlık ile tövbekarlık arasında ya da gidecekleri yolu gören ama nasıl gideceklerini bilmeyen insanlar ile kendilerini mutluluk ülkesine götürecek yolu görmekle kalmayıp, orayı artık yuvaları bilen insanlar arasında nasıl bir fark olduğunu anlayabileyim ve ikisinin ayırdına varabileyim. Çünkü önce senin kitaplarından bilgi edinmiş ve onları iyice hazmedip senin sevgine erişmiş olsaydım, daha sonra da Platon'un şu kitaplarıyla karşılaşmış olsaydım, belki de onlar beni sağlam temeller üzerine kurduğum inancımdan söküp alacaklardı ya da varsayalım ki ruhumun kurtuluşu için senin kitaplarından emdiğim inançtan asla ödün vermedim. Kim bilir belki o zaman da bu inanç sadece Platon'un kitaplarını okumakla da elde edilebilirdir diyecektim. 21. Bölüm. Kutsal kitapta bulduğunu Platon'un kitaplarında bulamıyor. 27. Büyük bir hevesle senin ruhunun esinlediği kutsal kitaba sarıldım. Özellikle de Havari Paulus'un metinlerini. Oysa bir zamanlar Paulus'un kendi kendisiyle çeliştiğini, vaazlarının içeriğinin tanrısal yasayla ve peygamberlerin öğretileriyle uyuşmadığını düşünmüş ve onunla ilgili kafamda sorular oluşmuştu. Şimdi bu soruların hepsi uçup gitti. Artık açıkça anlıyordum ki Paulus'un o kutsal sözleri tek bir anlama işaret ediyordu ve ben sonunda huşu içinde titremek neymiş öğrendim. Onları okumaya başladım ve gördüm ki Platoncu kitaplarda okuduğum hakikat burada senin inayetine övgüler yağdırılarak ifade ediliyor. Gören göz hem gördüğünün hem de görme yetisinin kendisine lütfedilmiş bir armağan olmadığını sanıp kendisiyle böbürlenmesin diye. Sen lütfetmedikçe insan neye sahip olabilir ki? Bütün çabasını seni, hep olduğu gibi kalan seni, sadece görebilmek için değil, aynı zamanda sana bağlanabilecek gücü de kazanmaya harcasın diye. Çok uzaklarda olduğundan seni göremese bile yine de onu sana getirecek, seni görmesini ve sana bağlanmasını sağlayacak yoldan yürümeyi öğrenebilsin diye. Peki ama İnsan iç benliğinde Tanrı'nın yasasını onaylasa bile, aklın yasasıyla sürekli çatışan uzuvlarındaki o öteki yasaya nasıl karşı koyacak? Kendisini uzuvlarındaki günah yasasının kölesi durumuna sokan öteki yasaya nasıl karşı koyacak? Sen adilsin ya Rab. Bizse günah işledik, kötülük yaptık, imansızlık ettik. Senin elin ağırlığınca indi üzerimize. Layığımızı bulduk ve o eski günahkara, ölümün efendisine bir kez daha teslim olduk. Dil döküp kandırdı bizi ve irademizi senin hakikatine en başından itibaren vefasızlık eden iradesine uydurmamızı istedi. İnsan bu kadar acizse ne yapabilir? Onu bu ölümlü bedeninden kim kurtarabilir? Kendin gibi ezeli ve ebedi olarak doğurduğun ve alemi yaratmaya başladığın anda yarattığın Rabbimiz, Mesih İsa'nın şefaatiyle bize lütfettiğin inayetinden başka kim kurtarabilir? Augustus o andan itibaren Paulus'un mektupları aracılığıyla Mesih İsa'nın hem ruhu ve bedeniyle baştan sonra bir insan olduğunu hem de hakikatin kendisi olduğunu keşfediyor. İsa'nın Tanrı'nın ezeli ve ebedi sözü olduğunu, yani Tanrı'nın bedenlenen bilgeliği olduğunu anlıyor. Augustinus'un Platoncu kitaplarda görmediğini belirttiği nokta, hem maddi hem de ruhani olan Mesih İsa'nın Tanrı ve insan arasında şefaatçi olmasıydı. İsa, insanın acizliği ile Tanrı'nın üstünlüğü arasındaki köprüydü. Bu dünyanın efendisi onda ölümü hak edecek bir suç bulamadı. İsa'nın çarmıha gerilmesini emreden Pilatus ima ediliyor. Yuhanna İncil'inde İsa, Pilatus'un kendisi üzerinde hiçbir yetkisi olmadığını ve insanlara babaya gideceği için üzülmemelerini, tersine sevinmelerini söyler. Onun ölümüyle birlikte insanlar hakkında ön yargılı kararlar veren yazılı yasa bozulmuş, yerini tanrısal yasa almıştır. Ve onu öldürdü. Böylece bizim aleyhimize olan yazılı anlaşma lağvedilmiş oldu. İşte Platoncu kitaplarda bunların hiçbiri yok. Onların sayfaları imanın manasından bahsetmiyor. Gözyaşı dökerek tövbe etmekten, sana sunulan kurbandan, şu ızdırap çeken ruhumuzdan, pişmanlık duyarak sana boynunu eğen şu yüreğimizden, halkına bağışladığın kurtuluştan, bir gelin gibi süslenmiş kentten, kutsal ruhun bize verdiği güvenceden, kefaretimizi içtiğimiz kadehlerden söz etmiyor. Hiç kimse şu ilahiyi söylemiyor o kitaplarda. Ruhum Tanrı'ya teslim olacak değil mi? Beni kurtuluşa erdirecek sadece O'dur. Çünkü O benim Tanrım, benim kurtuluşum, benim sığınağım. Ondan başka hiçbir yere kımıldamayacağım. Hiç kimse şu sesi işitmiyor o kitaplarda. Çile çeken sizler, bana gelin. Onun yüreği yumuşacık, tevazu dolu, o yüzden kimse ondan ders almak istemiyor. Çünkü sen bu öğretiyi bilgelerden ve ihtiyatlı davrananlardan esirgedin, küçük çocuklara açıkladın. Tanrı'nın kendisinden üstün olduğunu bilip, onun huzurunda küçülen ve ona boyun eğenlere. Ormanlık bir dağın zirvesinden huzur ülkesine şöyle bir bakmak, oraya varacak yolu bulamamak, başlarına yılan ya da ejderhayı komutan seçmiş, kaçak eşkıyaların saldırmak için pusuda bekledikleri sarp geçitlerde boşa zaman harcamak başka şey. Göklerin kralının hakimiyetinde emniyet altına alınmış kente götürecek yolu tutmak başka şeydir. Orada göksel ordudan firar etmiş kimse yoktur ki eşkıyalık etsin. İşkence sayarlar çünkü böyle bir şeyi ve hep uzak dururlar. İşte havarilerinin en küçüğünün, Havari Paulus'un yazdıklarını okurken her satırında başka türlü yüreğimi delip geçen sözlerdi bunlar. Bütün eserlerini düşündüm sonra. Vecde kapıldım. 8. Kitap 1. Bölüm Yaşantısını daha iyi bir temele oturtmak için Simplicianus'a gitmeye karar veriyor. 1. Sana şükranlarımı sunarken ey Tanrım, lütfet bana bahşettiğin iyilikleri hatırlayayım ve sana itiraf edeyim. Lütfet senin aşkın kemiklerime kadar işlesin ve şöyle söylesinler. Ya Rab, senin bir benzerin daha olabilir mi? Benim zincirlerimi kıran sensin. Şükranımı yoluna kurban olarak sunuyorum. Kabul et. Sana zincirlerimi nasıl kırdığını anlatacağım ki sana iman edenlerin hepsi anlattıklarımı işitince şöyle desinler. Göğün ve yerin Rabbine şükürler olsun. Ne büyük ne uludur onun adı. Sözlerin sımsıkı tutunmuştu yüreğime. Her yanım senin ördüğün siperlerle çevreleniyordu. Senin yaşamının ezeli ve ebedi olduğundan artık emindim. Benim için hala bir muamma olsa da henüz onu buzlu bir cam ardından görüyor olsam da. Senin tözünün bozulamaz olduğuna ve bütün bozulabilir varlıkların bu tözden doğduğuna ilişkin şüphelerim artık ortadan kalkmıştı. Bütün arzum artık senden daha fazla emin olmak değil, sana sımsıkı sarılabilmekti. Ama şu gelip geçici yaşamımda her şey hala suyun üstünde yüzüyordu. Yüreğim eski mayasından tamamen arınmak zorundaydı. Kurtarıcımız olan o yol beni çekiyordu. Ama onun dar geçitlerinden geçip gitmeye henüz karar vermiş değildim. Gönlüme girdin ve Milano Piskoposu Simplicianus'a gidersem gözümün önündekileri daha net görebileceğimi sezdim. Çünkü Simplicianus'un senin sadık bir kulun olduğunu, senin nurunla aydınlandığını anlamıştım. Ayrıca gençliğinden bu yana yaşamını sana adadığını işitmiştim. Artık yaşlı bir adamdı. Bütün ömrü boyunca sarsılmaz bir inançla senin yolundan yürümüş biri olarak bende çok deneyimli ve çok bilgili bir insan izlenimi bırakmıştı. Sahiden de öyleydi. Bu yüzden kafamı kurcalayan sorunları onunla paylaşmak istedim. Ne de olsa benim gibi müşkül durumda olan birine uygun bir yaşam tarzı önerebilir, ben de bu şekilde senin yoluna girebilirdim. 2. Çünkü baktığımda kilisenin farklı farklı yollar tutan insanlarla dolu olduğunu görüyordum. Kilisede evliler de vardı, bekarlar da. Ama artık dünyevi bir yaşam sürdürmek beni mutlu etmiyordu. Böyle bir yaşam benim için artık koca bir yüktü. Çünkü eskiden olduğu gibi mevki ve para kazanmak arzusuyla yanıp tutuşmuyordum. Bunlar benim için artık katlanılamayacak kadar ağır bir kölelikti. Dünya malının benim için bir cazibesi kalmamıştı. Hele senin tatlılığın ve aşığı olduğum o nurlu evinle kıyasladığımda. Ama kadınlara duyduğum aşka da hala sımsıkı bağlıydım. Havarin bana evlenmeyi yasaklamadı. Ama bana daha iyi bir yaşam biçimini öğütledi. Özellikle herkesin önce kendisi gibi olmasını istedi. Bense zayıftım ve kendime daha kolay bir yol seçtim. İşte sırf bu seçimim yüzünden yaşamımın geri kalanında kararsızlıklar içinde bocalayıp durdum. Can sıkıcı sorunlarla boşa zaman harcadım. Katlanmak istemediğim başka meseleler de vardı ama bunlarla bir şekilde hemhal olmak zorundaydım. Çünkü evlilik hayatı bunu gerektiriyordu ve ben bu hayata bir kez kolumu kaptırırsam iyice kapana kısılırdım. Hakikatin ağzından şu cümlelerin döküldüğünü işittim. Göksel krallık uğruna kendi kendilerine hadım etmiş insanlar var. Yine de bunu kabul edebilen etsin diyordu. Yüreğinde Tanrı sevgisi olmayan insan boşluktadır. Kendisine iyi gösteren şeylerde bile onun kim olduğunu göremez. Neyse ki artık ben böyle bir boşlukta değildim. Bu aşamayı geçmiştim. Ve senin yarattığın alemin tanıklığında senin bizim yaratıcımız olduğunu anlamıştım. Senin sözünün Tanrı olan sende olduğunu ve seninle Tanrı'nın bir olduğunu ve her şeyi bu birlikte yarattığını anlamıştım. Tanrı tanımaz başka tür insanlar da var. Bunlar Tanrı'yı bildikleri halde bu bildiklerini Tanrı gibi yüceltmiyorlar ya da ona şükranlarını sunmuyorlar. Ben de bu hataya düşmüştüm ama senin uğurlu elin imdadıma yetişti. Beni düştüğüm bu hatadan çekip çıkardı ve sağlığıma kavuşacağım o doğru yola soktu. Çünkü sen insana dedin ki, bak dindarlık asıl bilgeliktir. Bilge gibi görünmekten kaçın. Çünkü kendilerine bilge diyenler budala durumuna düştüler. Evet, artık o pahalı inciyi bulmuştum ve onu satın almak için neyim varsa satmak zorundaydım. Ama hala kararsızdım. İkinci bölüm. Hatip Victorinos'un hak yoluna girişi. 3. Sonunda Simplicianus'a gittim. Dönemin piskoposu, Ambrosius'un gerçek babası kadar sevdiği vaftiz babasına. Yanılgılar içinde nasıl dönüp durduğumu anlattım ona. Roma'da hatiplik yapmış olan ve ölüm döşeğinde Hristiyanlığı kabul ettiğini işittiğim Victorinos'un vaktiyle Latince'ye çevirdiği Platon'un bazı kitaplarını da okuduğumu söyledim bir ara. Bunu duyunca beni tebrik etti. Çünkü ona göre öteki felsefecilerin yazdığı eserlerde evrenin kurucu öğeleri hakkında bir dolu sahte ve yanıltıcı bilgiler vardı. Oysa Platon'un kitaplarında farklı farklı şekillerde de olsa Tanrı ve sözü ima ediyordu. Ardından beni Tanrı'nın bilgelerden saklayıp küçük çocuklara açıkladığı İsa'ya özgü tevazuya davet etmek için Victorinos'la ilgili hatırlatmalarda bulundu. Victorinos'la ilgili anlattıklarını burada yinelemeden geçemeyeceğim. Çünkü bu anlatılanlar senin inayetini şükranlarla itiraf etmeme vesile olacak. Victorinos alim bir ihtiyardı. özgür sanatların her dalında derin bilgisi vardı. Felsefecilerin birçok kitabını okumuş ve onlar hakkında incelemeler kaleme almış, nice soylu senatöre hocalık yapmıştı. Öğreticiliğindeki o olağanüstü yeteneğini ölümsüzleştirmek için kendisine Roma Forumu'na heykelinin dikilmesi teklif edilmiş, o da bunu kabul etmişti. Böyle bir şey bu dünyada yaşayan insanlar için çok büyük bir onurdur. Victorinus, ileri yaşlarına değin putlara tapmış ve pagan tanrılar için düzenlenen ayinlere katılmıştı. Bu ayinler, dönemin Roma'sının neredeyse bütün soylu kesimini aşka getirip, ruhlarını şu hilkat garibelerine, şu canavar tanrı güruhuna inanmaya sevk ediyordu. Köpek gibi havlayan Anubis'e bile. Anlayacağınız bir zamanlar Neptünus, Venüs ve Minerva'ya karşı silaha sarılmış olan bütün bu tanrılar, yenilgiye uğradıkları Romalıları kendilerine yakarır hale getirmişlerdi. İşte ihtiyar Victorinus da yıllarca gürül gürül bir sesle bu tanrıların savunucusu kesilmişti. Ama gün geldi, senin İsa'nın çocuğu olmaktan, senin pınarında doğan bir bebek olmaktan, tevazu yularını ensesine geçirmekten, başını eğip yüz karası çarmıha teslim etmekten hiç utanmadı. Çarmıha gerilmek en utanç verici, en aşağılayıcı ve en zalim ölüm biçimiydi. Çünkü Roma'nın gücüyle özdeşleştirilmişti. Büyük suç işleyenler çarmıhı idam yerine kadar omuzlarında taşırlardı. 4. Ya Rab, Ya Rab, sen gökleri eğdin, kendin de aşağı indin. Dağlara dokundun, tütmeye başladılar. Ne şekilde o kalbe girdin? Victorinus'un kalbine. Augustinus burada dağların yüksekliğini insanların kibriyle özdeşleştiriyor. Tütmeye başlamak, günahları itiraf etmekle eştir. Simplicianus'un dediğine göre, Victorinus'un İncil'i okumuş, Hristiyanlıkla ilgili bütün yazılanları büyük bir titizlikle incelemiş ve araştırmalarda bulunmuş. Bir gün Simplicianus'a şöyle demiş, ama öyle ulu orta değil, gizlice ve bütün samimiyetiyle. Artık bir Hristiyan olduğumu bilmeni isterim. Buna karşılık Simplicianus ona şöyle demiş, seni İsa'nın kilisesinde görmedikçe buna inanmam ve seni bir Hristiyan olarak görmem. O da gülerek şöyle demiş, demek Hristiyanları Hristiyan yapan şu duvarlar, öyle mi? Sürekli tekrarlayıp durmuş Hristiyan olduğunu. Simplicianus da ona hep aynı şeyi söylemiş. O da hep aynı şekilde duvarla ilgili şakasını yapıp gülmüş. Arkadaşlarını, yani şu şeytana taban kibirlileri kızdırmaktan çekiniyormuş. Onların Babil gibi yüksek mevkilerinin zirvesinden, tıpkı Rabbimizin henüz yere devirmediği şu Lübnan sedirleri gibi yükseklerden düşmanlık kasırgaları eser de yerle bir olurum diye düşünüyormuş. Ama kutsal kitabı okuyup hatmettikten sonra cesaretini toplamış ve insanların önünde İsa'nın adını itiraf etmekten çekinirse, kutsal meleklerinin önünde İsa tarafından reddedileceğinden korkmaya başlamış ve senin tevazu dolu sözünün sırlarından utanır da, o gurur abidesi şeytanların pagan ayinlerine katılmaktan utanmazsa, bu şekilde onların gururuna ortaklık ederse, ağır bir suça imza atıp sanık durumuna düşeceğini anlamış. Kibri küçümsemiş. Hakikatin önünde utançla eğilmiş ve hiç beklenmedik bir anda, umulmadık bir şekilde Simplicianus'a şöyle demiş. Kiliseye gidelim, artık bir Hristiyan olmak istiyorum. Simplicianus öyle sevinmiş ki buna, kendine hakim olamayıp kalkıp onunla birlikte kiliseye gitmiş. Victorinus kilisede imanın temel sırlarına erişmiş. Çok geçmeden de Roma'nın şaşkınlığı kilisenin sevinci arasında yeniden doğmak üzere kutsal suda yıkanıp vaftiz adını almış. Kibirliler seyretmiş bu olayı, öfkeden kudurmuşlar. Dişlerini gıcırdata gıcırdata eriyip tükenmişler. Ama Rab Tanrı kulunun umududur. Bu yüzden metelik bile vermemiş Victorinus o kibirlilere, o yalancı kaçıklara. 5. Nihayet imanını ikrar vakti gelip çatmış. Roma'daki adete göre senin yoluna girecek olanlar ezbere öğrendikleri bir takım sözleri yüksekçe bir kürsüye çıkıp inananların huzurunda ezberden okurlar. Simplicianus'un dediğine göre papazlar, Victorinus'a imanını gizlice ikrar edebilme fırsatını da tanımışlar. Adet olduğu üzere İkrar etmekten utanan ve çekinen insanlara hep böyle bir fırsat tanırlarmış zaten. Ama Victorinus kurtuluşunu iman eden kalabalığın önünde açıkça dile getirmeyi yeğlemiş. Öğretmiş olduğu retorikte bir kurtuluş olmadığı halde bu mesleği kamu önünde icra etmişti. Kendi sözlerini onca çılgın kalabalığa ifade etmekten hiç çekinmemişse, senin sözünü senin mazlum halkına söylemekten niye korksun ki? İmanını ikrar etmek üzere kürsüye çıkarken coşkulu sesler yükselmeye başlamış. Onu tanıyan herkes sevinç içinde birbirinin kulağına adını fısıldıyormuş. Onu orada tanımayan mı var zaten? Derin bir uğultu duyulmuş sonra. Neşe içinde toplaşan kalabalık hep bir ağızdan "Victorinus, Victorinus" diye bağırıyormuş. Onu gördükleri anda da bir sevinç patlaması yaşanmış adeta. Sonra aniden durulmuş ortalık. Herkes onu dinlemek için susmuş. Victorinus kendine olan müthiş güveniyle imanını ikrar ettiğinde de herkes yüreğine alıp sarmak istemiş onu. Aşkla, iftiharla sarılmışlar ona. Aşk ve iftihar ona sarılanların elleri olmuş o anda. 24. ayrımın sonu. Sayfa 230.